İyi geceler sevgili seyirciler. Öteki gündeme başlıyoruz. Bu gece evrenin sırlarını, içinde hangi bilinmezleri, gizemleri barındırdığını konuşacağız. Bilim dünyası evrenle ilgili araştırmalar yaptıkça, lütfen tabirimi mazur görün, konu daha da fantastik bir hal alıyor. Büyük patlama anında maddeyle birlikte var olduğu tespit edilen kötücül ikizi, antimadde nereye gitti? Kara delik, kara cisim, uzay zaman kavramı, evrenin sınırları, evrenin büyüklüğü, bunlar hep merak ettiğimiz konular ve tabii ki 21 Aralık'ı artık son sayıyoruz. Mayaların güneş sisteminin kayıp gezegeni dedikleri Marduk'la bağlantılı kıyamet takviminden 3600 yılda bir güneş sistemine girerek bir çağ yok ettiğine inanılan Marduk'tan da elbette bu gece bahsedeceğiz. Bilim ve dinlerin cevapları farklı mı diye soracağız. Dünya periyodik bir yok oluş üzerine mi planlandı? Düzenli olarak ölüm, yıkım süreçleri geliyor mu? Ve yeni çağlar başlıyor ve yeni Ademler, Adem soyları mı geliyor? Kadim uygarlıklar, Mayalar acaba hangi sırrı keşfetti? Konu başlıklarımız muhtelif. Konuklarımız Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Taslaman, araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut ve ODTÜ Fizik Profesörü Halil Kırbıyık. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok teşekkürler geldiğiniz için.
Teşekkür ederiz.
Hashtagimiz Öteki Gündem. Ötekigündem@habertürk.com'dan da maillerinizi bizlere iletebilirsiniz. Sevgili seyirciler, sizin de katkılarınızla umarım keyifli saatler geçireceğiz. Birçok da yeni bilgiyi öğreniyor olacağız. Şimdi öncelikle Sayın Kırbıyık, size sormak isterim. Bilim dünyası şimdiye kadar en iyi zannediyorum açıklayan model Big Bang teorisi.
Evet.
Büyük patlama.
Evet.
Evrenin başlangıcına dair bilim dünyası son noktada hani ne biliyor, şu anda ne biliyoruz?
Şimdi Pelin Hanım, önce isterseniz Big Bang'e nasıl gidildi? Bu teorinin en iyi teori olduğuna nasıl gidildi, ondan bahsedeyim. 1929 yılında esasen avukat olan, hukukçu olan Hubble, fizikçi, astrofizikçi Hubble, astronomi alanında doktorasını yapıyor, avukatlık yaparken ondan vazgeçiyor ve astronomiye giriyor.
Bir de boksörlüğü bırakıyor galiba.
Onu bilmiyorum.
Bir de boksörlüğü.
Evet. 1929 yılında çok önemli bir keşif yapıyor. O da şu: buradan, dünyadan hangi yöne bakarsak bakalım evrende, her şeyin, burada her şey derken galaksileri, gök adaları kastediyoruz. Bir gök adada 100 milyar civarında yıldız vardır. Güneş tipi yıldız, güneş benzeri.
Yani bunlar, gök adı dediğiniz bizimki mesela,
evet, bizimki,
Samanyolu.
Samanyolu. Samanyolu gibi binlerce, milyonlarcası var. Hangisine baksak bizden uzaklaşıyor. Hangisine baksak bizden uzaklaşıyor. Her yön uzaklaşıyor. Bu evrenin genişlemesi demektir sonuç olarak. Ve evrenin her noktası bizden uzaklaşıyor. Eğer başka bir gök adaya gitsek, Andromeda'ya gitsek, oradan baksak aynı şekilde oradan uzaklaştığını göreceğiz. Yani evrenin her noktası bir merkez kabul ediliyor. Ve aynı okyanustaki bir balık kendisini okyanusun ortasında gördüğü gibi, neresinde olursa olsun ortasında görür. Ne yöne baksa balık aynı okyanusu görür aşağı yukarı. Biz de evrende nereye baksak, nerede olursak olalım aynı şeyi görürüz. Bu evrenin genişlediğinin gözlenmesidir. İlk bulgu budur. O güne kadar başka bir teori daha vardı. Ondan sonra da vardı ama evren değişmeyen bir yapıya sahiptir. Durgun hal evrenidir o. Başlangıcı yoktu ama böyle bir keşif insanları şeye itti. Demek ki her yer uzaklaştığına göre bir noktadan belli bir nokta var. Oradan her şey uzaklaşıyor. Yani geçmişte bir tekil nokta var. O tekil noktada büyük bir patlama olmuş ve bu patlamadan dolayı evren genişliyor. Bu 1929'da. Durgun hal evren dediğimiz diğer evren modeli diyor ki evren hiç değişmemiştir. Zaman ile değişmez, genişleyebilir ama zamanla değişmeyen bir durumdur. Bu ne demektir? Bunu da 3 İngiliz, başta Fred Hoyle olmak üzere 3 İngiliz'in getirdiği bir teoridir. Bu 3 İngiliz, Fred Hoyle ve arkadaşları, İkinci Dünya Savaşı'nda da askerliğini benzer konuda astronominin kullanıldığı yerlerde yapmışlar. Ve astronomi çalışmalarına devam etmişler. Askerlik bittikten sonra bir gün birleşiyorlar, beraber buluşuyorlar, sinemaya gidiyorlar. İngilizler horror filmlerinden çok hoşlanır. Öyle bir film izliyorlar ve filmi izlerken çıktıktan sonra, evet korku filmi, çıktıktan sonra diyorlar ki ya filmde de ne oldu, başta neyse sonunda da o oldu diyorlar.
Ha, buradan teoriyi.
Buradan durgun hal teorisine gidiyorlar. Değişmeyen bir evren. Fakat onların bu teorisini yıkan 1960'ın ilk yıllarındaki yeni bir keşif oluyor. O da 3 derece dediğimiz, 3 Kelvin derecesi diyoruz biz fizikte, santigrat değil. 3 derecelik bir radyasyon keşfi oluyor. Evrenin her noktasından bir ışınım geliyor. Belli bir sıcaklığa, enerjiye sahip. Bu da tesadüfen oluyor. Bunu da Amerika'da Bell Telefon Laboratuvarı'nda çalışan bilim adamları yapıyor. Mikrodalgaların iletişim alanında kullanılması üzerine çalışıyorlardı. Ve radyo anteni kurmuşlar bahçeye ve radyo antende bu radyasyonu tespit etmeye çalışıyorlarmış. Onlar radyo dalgalar geliyor ama bir yerlerden geliyor diye hesap ediyorlarmış. Ancak her yerden gelmeye başladığını görüyorlar. Ve sonuç olarak kısa kesersek evrenin her noktasından gelen bir enerji veya ışınım keşfediliyor. Böyle bir ışınım durgun hal teorisiyle açıklanamıyor. Bu mümkün değil. Şöyle fizikçilerle daha sonra dolaşıyorlar, teoriler kuruyorlar bunun üzerine. Bu deneyi açıklamaya çalışıyorlar. Sonuç şuraya geliyor. Geçmişte belli bir zamanda evren patlama oluyor. Patlamanın belli bir aşamasında genişlerken bu ışınım oradan gelen bir ışınımdır.
Ama patlamadan bunu, önce ne olduğuna dair bir fikir var mı?
Şimdi daha oraya gelmedik.
Hatta o var.
Şimdi bu ikinci buluş durgun hali siliyor.
Tamam.
Ve büyük patlama, sizin şeyinize getireceğim sorunuza. Büyük patlama artık ondan sonraki keşifler de devam ediyor. Bu bulguları hep destekliyor. Hı hı. 90'lardan sonra, 80'lerden sonra. Ve büyük patlama evrenin bugünkü yapısını en iyi açıklayan teori olarak kabul ediliyor. Astrofizikçiler.
Birden bir büyük patlama
ve
oldu.
Oraya gelirsek, şimdi orada da bizim bildiğimiz şudur. Biz tabii fizikçiler ne görürsek evrende onu açıklamaya çalışırız. Hı hı. Gördüğümüzü, görmediğimizi biz onunla ilgilenmeyiz. Ama görmediğimiz de var. Ama varlığını biliyorsak onları söyleriz. Şimdi evrenin amacımız başına gitmek. Yani deminki bahset büyük patlamanın olduğu noktaya gitmek. Şimdi büyük patlamanın olduğu nokta, şimdi hiçbir şey yokken her şey oluyor. Hı. Ama hiçbir şey yok demek, hiçbir şey yok demek değil. Var demek aynı zamanda. Şimdi onu
yani
nasıl,
ne olduğuna dair henüz bir fikir olmadığı için hiçbir şey olduğu varsayılıyor,
hayır,
öyle mi?
Hayır, öyle değil. Şimdi hem var hem yok diye düşünebilirsiniz. Ben size bir örnek vereyim. Şu masanın üzerinde köstebekler olsa altında, hı-hı, ve köstebekler toprakları hani çıkarırlar ya yukarı. Çıkarsalar, evet, indirseler, çıkarsalar aşağıdan birisi çekse çıkar ve bunu çok hızlı yapsa, ve bizim gözümüz onu algılayamasa. Yok mu demek? Var. Ama biz algılayamıyoruz. Böyle bir şey düşünebilir. Bu hayali bir şey. Yani algılamayı kolaylaştırmak için söylüyor. Baştan enerji vardı. Enerji var. Yani evrenin başlangıcında enerji var. Henüz uzay ve zaman yaratılmadan enerji var. Hmm. Şimdi bugün...
Bu enerji
ama bu, bunu da söylemek lazım herhalde. Bu Big Bang teorisinin bir parçası değil. Yani enerjinin olması.
Şimdi oraya geleceğiz. Şimdi... Fizikçiler olarak biz evrendeki o başlangıçtaki fiziğin nasıl olduğunu, ne olabildiğini 10 üzeri eksi 4 saniye yaşındaykenki durumuna kadar bilebiliyoruz. Ama daha küçük yaştayken, yani başlangıcına yakın noktalarda sadece teori var. Fiziğini orada da tam bilemiyoruz. Peki, yani deneysel olarak
bilemiyoruz. Ben birkaç tane belki şey ilave etmek isterdim. Aslında şeyi de yakalamamız lazım. Yani teorik fizik de aslında ve felsefe gördüklerimizle alakalı olmakla beraber gördüklerimize aşkın bir şeyler de ortaya koyabiliyor. Mesela hocamız deneysel kısmını çok güzel anlattı. Ben ona bir katkı olsun diye bir şeyler söyleyeyim. Hocamızın anlattığı 1929 yılında Hubble'ın teleskop gözlemleri. Aslında 1920'li yılların başında o gözlem yapılmadan evvel Einstein'ın formüllerinden hareketle Alexander Friedman ve George Lemet teorik bazda evrenin genişlemesi gerektiğini ortaya koymuşlardı. Dikkat edin, bir gözlem yok. Evet. Sadece matematiğin uygulamasıyla evrende evrenin genişlemesi gerektiğini görmüşlerdi. Diğer taraftan hocamızın diğer söylediğine ya da bir hocamız yani bilim tarihinin hatta insanlık tarihinin en önemli buluşlarından birini açıkladı. Kozmik fon radyasyonunu. O da aslında deneysel bir şey bulunması. Fakat o deneysel bulgudan önce Gamow ve arkadaşları 1950 yılı civarlarında alfa beta gamma tezleriyle o kozmik fon radyasyonunun olması gerektiğini söylemişlerdi. Yani daha evvel Fretoy'le madem ki öyle bir patlama oluyor diye patlamayla alay ediyordu. Haydi bana onu bir fosilini bulun. Nerede o patlamanın fosili diyordu. Gamow ve arkadaşları gerçekten o patlamanın fosilinin şu anda evrenin her tarafında gözlemlenmesi gerektiğini söyledi. Fakat dikkat edin, bu bulgu gözlemsel bir şey değil başlangıçta aslında. Teorik fiziğin matematiğin gücünü kullanarak evrene nüfuz etmesi. Evet. Bu aslında bir felsefecide de bir hayranlık uyandıran bir şey. Yani Eugene Wigner'in orada deyimini çok seviyorum. Diyor ki unreasonable effectiveness of mathematics. Yani matematiğin akıl almaz etkenliği diyor. Yani aklınızla kurduğunuz siz o teorik çıkarımlarla, belki bazı felsefi önce kabullerle, o teorik çıkarımlarla ve özellikle ondan sonra da matematiği kullanarak evrene nüfuz etmeniz mümkün. Aslında hem evrenin genişlemesi, hem kozmik fon radyasyonu, günümüzde de Higgs. Aslında bunların hepsi daha önce teorik açıdan ortaya konmuş fenomenlerdi. Evet. Daha sonra bulundu. Yani iş aslında burada aslında bilimde tabii bu her zaman da aynı olmuyor. Yani bazen teorik olarak ortaya konulan şey sonra gözlemsel bulunuyor. Tabii. Bazen gözlemsel olarak bir şey bulup oraya yazıyorsunuz. Teorinin bir kenarına yazıyorsunuz. Mesela diyelim ki kuarkların kütlesinin ne olduğunu biz baştan hiçbir teori öngöremedik. Onu yani hesap edip oraya yazılıyor bir şekilde. Kimi zaman teori Higgs'te olduğu gibi rehberlik yapıp da onu buluyorsunuz. Kimi zaman diğer taraftan bakıyorsunuz şeyde hocamızın anlattığı örnekte olduğu gibi Hubble. Yani oradaki teorik bulguyu Friedman ve Lemaître kendini aslında rehber yapmamıştı. Ondan bağımsız, yani teoriyi rehber etmeden gözleme buluştu, ikisi sonra birleşti. Yani aslında bilim tarihine baktığımızda bu teori mi gözlem mi önce sonra mı ikisinin beraberliğinde çok farklı farklı modeller karşımıza çıkıyor. Sadece önemli bir şey söylemek istiyorum. Yani Big Bang teorisinin bize söylediği şey Planck zamanına kadar olan kısımla ilgili. Yani hocamızın evet. dediği gibi evrenin çok saniyenin trilyonda biri kadar zamanlarıyla ilgili. Fakat klasik Big Bang teorisinde evrenden önce de bir enerjiden bahsedilmiyor. Yani bizim elimizdeki klasik Big Bang teorisinin bize bahsettiği bütün enerjinin hatta uzayın ve zamanın Big Bang anında oluştuğu.
Evet. Her şey.
Tabii evet. her şey. Burada hocamızın klasik anlattığı örnek değil, literatürde ona en çok verilen örnek bir balon örneğidir. Yani evet. en başta her şey bir yerde, uzay ve zaman hepsi bir anda Big Bang başlangıcında oluşuyor. Sonra bir balonun şişmesi gibi evren şişiyor ve şu anda da hala o şişme devam ediyor. Fakat burada kimse yanılmasın, hani balonun ortası vardır diye düşünürsünüz ya, öyle bir ortası da yok. O balonun yüzeyinin bütün uzayı temsil ettiğini düşünün ve balonun dışı da yok. Yani... Çünkü biz balonu düşündüğümüzde o balon bir şeyin içinde şişer. Evet. Hayır. Şu anda bizzat uzayın kendisi genişliyor. Yani uzayın yani kumaşı adeta genişlediği bir süreç yaşıyoruz. Yani o balonun genişlemesi gibi. Ve o kumaşı genişledikçe o balonun üstüne bu klasik örneklerde hep galaksiler için nokta nokta bir şeyler çizerler. Uzayın genişlemesini de o nokta noktaların balon şiştikçe birbirinden uzaklaşmasına benzetirler. Yani bugüne kadar herhalde bundan güzel bir analojiyi kimse bulamamıştır ki aşağı yukarı fizik kitaplarının çoğu buna yer veriyor. İnsan aklına tabii bizim aklımızdaki her şey bir şeyin içinde genişlediği için anlamakta bir zorluk çekiyoruz. Ve bizim zihnimiz belki Kant'ın da zamanda söylediği gibi ancak uzay ve zamanla düşünebiliyoruz. Yani ben Kant gibi uzay ve zamanı zihnimizin evrene dayattığını düşünmüyorum. O başka bir şey ama zihnimiz uzay ve zamansız düşünemiyor. O yüzden uzay ve zamanın olmadığı bir anda uzayın oluşmuş olması fikri birçoğumuz için aklın alması zor ama bize modern fiziğin sunduğu tablo bu ve oldukça heyecan verici.
Şimdi tabii burada evet. söyledikleriniz hani bazen bir akıl yürütülür Ondan sonra da yapılan araştırmalar neticesinde bu akıl evet. yürütmenin gerçeği karşıladığı görülür.
Doğru. Bazen.
Bazen, evet bazen.
Bazen yanlışlıkla bile bir şey bulunur. Hocamızın verdiği örnek.
Mesela, yani. Mesela. Şimdi ben Mehmet Ali Bulut'a şunu soracağım.
Ben tabii, bir şey ekleyeyim. Şimdi bilim, tamam. bilim konuşurken ben hakikaten dinlerim. Yani çünkü neticede bilimdir. Buyurun. Bunlar gözlemleniyor, test ediliyor, matematik formülasyondan geçiliyor falan. Mesela şurada önümde bir ayet var. Diyor ki...
Aslında tam da bununla alakalıydı evet, benim sorum. İsterseniz hem sorayım hem de siz bir taraftan
onunla
onu
alakalı,
anlatın.
Onunla
şimdi,
alakalı
hani bazen akıl yürütmeler bir şekilde yapılan deneylerle falan hani karşılığını buluyor bu, ya. Mesela bilim insanlarına da hani dinler ya da kadim bilgiler rehberlik edebiliyor.
Etmeli
i̇şte
ve etmiştir
bu noktada,
zaten.
Ne
etmeli
diyor
ve etmiştir
soracak.
Zaten. Yani normalde ikinci yüzyıl, şu son 200 yıla kadar bilim yeni yeni Tanrı'ya küs. Yani şöyle benim 5 bin, 10 bin, 20 bin yıl beraber gittiğinde yani bilim din ile beraber hareket etmiştir. Genelde din adamı aynı zamanda çağına göre kendi bilim adamıdır. Son dönemlerde bir küsüklük meydana geldi. Ben bunu da hayırlı buluyorum. Yani bu çağımızın bilim adamlarının dine biraz küsmelerinde hayır var. Çünkü eğer onlar da geleneğe uyup geleneği şey yapmış olsalardı Allah'ın işine karışmaz deyip bir yerlerde dururduk. Dolayısıyla bu karışma iyi oldu.
Gelişmeyi ama, tetikledi.
Evet, tetikledi. Ama ben şuna da yani şuna üzülüyorum. Mesela bilim adamlarının neden mesela şeyden etkilenmeleri, işte eski metinlerden, ilahi metinlerden etkilenmeleri yanlış olsun. Bakın mesela diyor ki: "Vessema'a baneynaha bi'eydin." Biz göğü kendi ellerimizle yaptık. Sonra "ve inna lehum lemusi'un." Görmüyor musunuz? Biz kenarından çekip genişletiyoruz onu. Şimdi bakın burada enteresan bu kuramı çok enfes bir şekilde bir cümlede geçiyor. Biz evreni ellerimizle kurduk. Özellikle el kelimesini kullanıyor. Esasında burada bir az önce anlattıkları o teorilerin varlığına işaret ediyor. El. Yani neticede Allah'ın eli yoktur. Ve arkasında inna lemusi'un biz onu genişletiyoruz diyor. Bu var. Ama Hubble gibi bir adam çıkıyor, Allah razı olsun, bunun kuralını ortaya koyuyor. Nasıl olduğunu bize ispat ediyor. Ama evet. bu var. Şimdi birisi çıkıyor diyor ki, aa bu Kur'an-ı Kerim'de var. O zaman ben diyorum ki, kardeşim madem ki vardı, sen bunu yapsaydın. Bu bilimi neden şey yapmadın?
Ona istiyorsanız cevap vermeye çalışayım hocama.
Evet, tamam.
Şimdi hocamızın söylediği çok önemli. Niye olmuyor? Şunu beklemek lazım. Şimdi dinin söylediğiyle bilimin ortaya koyuştaki metotlarının farkına bakarsak, bunu neden olamadığını anlayabiliriz. Din doğrudan ifade veriyor. Hocamızın doğru, söylediği ayetin doğru. ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evreni inşa ettik ve genişletmekteyiz diyor. Fakat şuna bakalım. Bilim buraya gelmek için hangi aşamalardan geçmek zorunda? İlk önce mesela Alexander Friedman, George Lemaître'yi alalım. Onlar Einstein'ın formülleri üzerinde düşünmek zorundalar. Yani Einstein'ın ortaya çıkması lazım. Ha Einstein'ı hangi devlerin omuzunda Einstein'ın yükseldiği ayrı konu. Bir de onlar da var. O formüller üzerine çalışmaları lazım. Hubble'ın teleskopunun yapılması için daha evvelden işte İbni Heysemlerin olması lazım, Galilerin evet. olması lazım ki mercekler geliştirilsin. Ondan sonra Amerika hükümetinin o bütçeyi ayırıp da Hubble'a onu yaptırması lazım. Güzel. Hubble'ın da boksörlükle ve avukatlığa veda ettikten sonra Doppler etkisi gibi diğer bazı araçları onu gözlemde, ki o klasik bir Doppler etkisi değil aslında uzayın genişlemesi olduğu için ama yine de Doppler etkisiyle buluyor. Evet. Doppler etkisi gibi araçları kullanabilecek evvelden bir altyapının olması lazım. Bu tip birçok şey, mesela uzayda neyin olduğunu anlamamız için Fraunhofer çizgileri tipi bir şeyler lazım ki belli bir şeyin zemininde neyin olduğunu anlayabilirim gözlemleri. Yine bu genişlemeye de gelirsek evrenin, yani bu teleskobun bulunmasıyla ilgili teleskobun kullanılması, Einstein'ın formülleri, birçok şey burada saymadığımız müthiş bir bilimsel birikim. Bilimsel bilgi bu tip birikimlerin omuzlarında yükselir çünkü bilimin doğası bu. Evvelki evet. oradaki şeyleri kendisi için hareket yapar. Dini bilgi tanrısal olduğu için o doğrudan ifadeyi verir. O yüzden aslında hiçbir zaman için yani Kur'an'daki bir ayetin rehberlik yapıp da onun bulunması kolay kolay mümkün değil. O orada söylense de tarih içinde tefsircilere bakalım birçoğu onu anlamadıkları için yani bunun hikmeti aynen nedir öyle. Diye bir kenara bırakmışlardır. Fakat bilim adım adım onların hepsini çıkmak zorunda. Ha bilimle dinin ben belli bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum ama şunu da yakalamamız lazım. Bilimin kendine az bir metodu var. Adım adım o merdivenleri çıkmak zorunda. Evet. Ha adım adım bilim o merdivenini çıktıktan sonra bilim buraya geldi. Din bize bir şeyler söylüyordu. Hadi bakalım bunun ilişkisi neymiş diyebiliriz. Mesela din bize evrenin bir başlangıcı olduğunu söylüyor. Daha evvel İslam düşüncesinde Kindi ve Gazali bu evrenin başlangıcı olduğunu felsefi akıl yürütmelerle söylediler. Ki bugünkü bana göre matematik felsefesi açısından önemli argümanlarla ortaya koydular. Neydi bu? Sonsuzun geçilemeyeceği tipinde argümanlar kurdular. Bir bakıyorsunuz bugünkü o dönemdeki mantıksal argümanlarla kurdukları evrenin başlangıcı olmasıyla ilgili tezi Big Bang'le bana göre bir destek kazanıyor. Hmm. Artık evren ezeli midir, değil midir diye tartışmıyoruz. Başlangıcı ne zamandır diye tartışıyoruz.
Evet. Peki bu bugünkü
en iyi teorilerimiz mesela 13,7 milyar yıl diyor bize.
13,7 milyar yıl. Mesela Big Bang'i kün feye kün mü karşılıyor? Hani o paralelliğe baktığımız zaman tabii, ol dedi oldu.
Kün, bütün her şeyi kün feye kün karşılıyor.
Her şey onun için.
Big her şeyi.
Bir de ben müsaade ederseniz. Mesela. Şimdi ben bir şeyi daha tamamlayayım. 1960'lardaki keşiften sonra çok önemli bir keşif daha var, gözlem, deneysel. 1998. 1998'de yapılan bir gözlemle evrenin genişlediği değil sadece,
kendisine de
ivmeli olarak genişlediği keşfedilmiştir.
Hızlanarak.
Hızlanarak, yani hızı artarak genişliyor. Bu da 1998'de yapılan bir gözlemle keşfedilmiştir. Bu da çok ilginçtir. Evren...
Şimdi bu genişlemek deyince mesela ne anlamamız gerekiyor?
Demin
mesela gezegenler mi birbirinden uzaklaşıyor? Yok,
gezegenleri hiç düşünmeyin. Onlar küçük, lokal, yerel şeyler.
Galaksiler mi birbirinden uzaklaşıyor?
Galaksiyi düşüneceğiz. Galaksiler balon örneğinde güzel açıklanır o. Balonu şişirin. Balonun üzerine de galaksileri koyun. Üfleyin balonu ve balon genişler. Genişledikçe galaksiler birbirinden uzaklaşır o noktalar. Balon üstündeki. Genişlemeyi öyle anlayacaksınız. Uzay kısmı o. Zaman boyutu da şişmesidir balonun. Şimdi evren Caner Bey dedi bir şeyin içine değil. Evren genişlerken uzayı da yaratıyor kendisine. Şimdi 98'de keşif budur. Bu keşifle beraber ilginç bir şey vardır. 1915 yılında Einstein evrenle ilgili denklemlerini genel relativite teorisini geliştirirken denklemlerini, matematik denklemleri, Caner Bey benim söylemem gerekirdi doğru ama Caner Bey çok güzel ifade etti. Matematik olmadan bu iş olmaz. Matematik işin tasarımıdır. Matematik formülünü keşfetmeseniz, fiziksel kavramları çok iyi bilseniz de kolaylaştıramazsınız anlamayı. Şimdi denklemlerini, evreni açıklayan diyelim, denklemlerini yazarken Einstein aslında statik, demin bahsettiğimiz durgun hal evrenini beğenirmiş. Böyle olmalı evren diye. Ve denklemlerinin çözümünde bu durgun hali sağlamak için bir sabit bir şey ekliyor denklemlerine. Lambda, kozmolojik sabit diyoruz ona. Bu sabiti ekliyor ama sonradan da diyor ki bu hayatımın en büyük gafıdır benim diyor. Kötü yaptım bunu yapmakla. Bu uzun süre devam ediyor ve 1998'deki gözlemden sonra şu ortaya çıkıyor. Einstein'ın hayatımın gafı diye söz ettiği o sabit, o ivmeli genişlemeyi açıklayan sabittir. Yani büyük insanların yaptığı hatalar bile doğru oluyor. Evet. Bu uçukuyor buradan bir bakıma. Bugün evrenin, biz tabii fizikçiler, evrenin içinde ne var? Gördüklerimiz ve göremediklerimiz.
Şimdi evrenin içinde bunları, ne var o zaman güzel bir soru.
Ona geleceğim. İşte o lambda sabiti dediğimiz şey bugün evrende %70'ini oluşturan içeriğinin enerjiyi temsil etmektedir. Ve evrenin büyük patlamanın baştan patlayışını ve bütün her şeyi dışa doğru itişini temsil eden bir matematiksel sabittir.
Pekala.
Buna hocam, biz fizikçiler enerji diyoruz.
Evet, aslında
boşluk enerjisi diyoruz.
Fakat aslında hocamızın dediği şey tabii ki hocamız bahsediyor. Kara enerji diye anılan şey hocamızın günümüzde bahsettiği. Daha çok kara enerji diye anılıyor. Aslında o da birazcık şaşırtıcı bir isim. Çünkü kara enerji ama enerji gibi de hareket etmiyor. Yani onun da nedeni şu. Bizim bildiğimiz E eşittir MC kareden enerji kütlenin bir formu. Öyle olduğunda aslında uzayda olması çekim arttırması gerekiyor. Burada adı kara enerji ama bildiğimiz enerjinin aksine hareket edip uzayı genişletiyor. Ondan bildiğimiz anlamda da bir enerji değil.
Şimdi hocam, kara enerji dediğimiz antimadde değil. Başka
şimdi
bir
şöyle diyelim, şu diyelim ki kalemi havaya attık.
Tamam.
Bir yerde çekim gücünün bir süre sonra etkisine girip düşmesi bekleniyor.
Evet.
Yani başlangıçta evrenle ilgili beklenti de bu. Diyelim ki galaksiler genişliyor, bir süre sonra yer çekimi ağır basıp kapanabilir. Hı. Fakat görüldü ki bırakın yani şeyi, yani uzay kapanabilecek mi kapanamayacak mı, madde var. Gittikçe daha da genişleyerek açılıyor uzayın, genişlediği açıldı. Bunu genişleten ne o zaman? Gittikçe bir de ivmelenerek açılıyor. Bırakın çekim gücünün etkisine girmeyi. Ha, ondan sonra hocamızın işte kozmolojik sabit dediği bir şey, Einstein'ın hatan dediği şeyin doğru olduğu anlaşıldı. Ama o da tam Einstein gibiydi. Çünkü Einstein sabit bir evren için yine o kozmolojik sabit öngörüyordu ama şöyle çekime karşı. Burada kozmolojik sabit gibi bir şey var gözüküyor ama sabit evreni tutmak için değil, ivmelenen genişlemeyi sağlıyor. Çekim gücüne karşıt bir kozmolojik sabit var burada gözüküyor. Birçok kimse de günümüzde buna kara enerji ismini takmış vaziyette ama bu kara enerji de mesela Higgs gibi gözlemlenebilmiş değil. Henüz yani fiziğin bilmiyoruz. Ciddi araştırdığı, şu anda merak ettiği konulardan bir hocamızın gündeme getirdiği konu. Ama evrenin yani böyle ivmelenerek genişlemesi tabii birçok kimseyi heyecanlandıran bir konu. Yani kara enerji diye çıkması, bir de bu uzayda var olan bir enerjinin
şimdi,
büyük kısmı.
Bu enerji nereye kadar
varabilir? Nereye kadar varabilir? Şimdi şöyle görüşler
yani
var.
Yani sonsuza kadar bu gidebilir bir, mi ve neden şimdi, kenarı yok? Bir zar diyelim yani.
Kenar yok. Evet. Hocam. Kenar yok.
Neden yok? Şimdi, onu
şimdi. İsterseniz bu sorunun yanıtını reklamlardan sonra alalım. Tamam. Hem bu daha ne kadar genişleyecek? Evet. Artı bu korkutucu bir durum mu?
Patlar mı balon diye konuşalım.
Şimdi mesela balon balon yani, dediniz ya yani. Patlamaz herhalde. Şişecek patlayacak mı?
Patlamaz.
Sonra kara enerji, antimadde, kara delikler.
Evet.
Sonra bu evrenin içinde ne var? Hani tamam, gördüklerimiz de var ama gördüklerimizin dışında ne var?
Düzüşme olacağına dair elimizde şeyler
konuşacağız.
Hepsi reklamlardan sonra. Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Taslaman, araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut ve ODTÜ Fizik Profesörü Halil Kırbıyık'la birlikteyiz. Evrenin sırlarını, gizemlerini, bilinmeyenlerini ve bilinenlerini konuşuyoruz. Şimdi reklam arası vermeden önce Mehmet Ali Bulut size bir soru yöneltti. Dedi ki, ve Caner Taslaman'ın da orada anlattığı o benzetme, hani evren genişliyor, genişliyor, genişliyor, genişliyor, adeta işte şişirilen bir balon gibi. O zaman bunun sonu bucağı yok mudur gibi bir soruydu değil mi?
Bunun kenarı var mı?
Bunun bir kenarı var mı?
Kenarı yoksa nasıl patlayacak veya patlayacak mı?
Şimdi
neye devam mı edecek?
Evet, bir kere korkacak bir şey yok. Ondan eminiz. Şimdi evrenin büyük patlama evreni en iyi açıklayan modeldir diyoruz ve buna göre 3 son var. Muhtemel 3 son. Birincisi, evren bugünkü şekliyle genişlemeye devam edecek. Hı. Şimdi genişlemeye devam etmesi demek tabii soğuması demek, enerjisinin düşmesi demek. Sonsuza kadar genişleyecek. Burada sonsuz kavramının anlamı nedir? Ben açıkçası orada bir şey söylemek istemiyorum. Hı hı. Onu size bırakıyorum. Şimdi bu bir ihtimal. İkincisi, genişlemeye devam edecek, sonsuzda duracak. Yani bir bakıma sonsuz neresiyse duracak. Yani kenar kıyı yok hocam.
Ağacın ulaştığı yerde duracak.
Duracak. Üçüncü bir ihtimal, bugün evrenin içinde olanlar olmayanlar dedik, gördüğümüz madde miktarı evrenin bu üçüncü şıkkına yeterli değil. Yani evren genişleyecek ve bugün ivmeli genişlemenin bir geçiş dönemi olduğunu düşünen fizikçiler var. Geçiş dönemi olması demek belli bir süre genişleyecek demek. Ondan sonra duracak ve tekrar geri dönüş başlayacak. Yani evren içe kapanacak.
Balon sönecek.
Balon sönecek, çökmeye başlayacak. Tekrar tekil noktaya doğru inecek. Yani yeni bir büyük patlama noktasına geleceğiz.
Hmm, belki de bizim patlama öyle bir patlamaydı.
Olur. Yani evrenin simetri olduğunu söyleyebiliriz oraya. Eğer o model olursa, ama evren her zaman geçmişte de olmuş,
Gelecekte de olacak.
O
hep
zaman
olacak.
Şöyle diyebilir miyiz?
Ama ben hocam burada bir şey söylemem gerekiyor da şey yapacağım. Buyurun. Şimdi bitirdiyseniz.
Buyurun.
Çünkü özellikle burada şeye dikkat çekmek istiyorum. Burada Tolman'ın çalışmaları var hocam. Hı-hı. Yani Tolman'ın çalışmalarının bize gösterdiği şeylerden biri şu. Evren diyelim genişliyor. Bu genişleme kapanmaya geçerse bu kapanmanın aslında simetrik olmayacağını gösteriyor. Çünkü her seferinde maddeden enerjiye doğru yine bir transfer devam ediyor. Mesela şu anda baryon başına yani proton artı nötron başına 1 milyar tane, 10 üzeri 9 tane foton var.
Evet.
Diyelim ki çökmeye geçerse aşağı yukarı bu son anında 10 üzeri 43'e kadar çıkar.
Tabii o yani, olur.
Demek istediğim ikisi birbirinin simetriği değil. O yüzden termodinamik yasaları, entropinin ikinci yasası aslında bu evrenin sonsuza dek gitmesine izin vermez. Termodinamiğin yasaları evren kapanacak olsa da devam eder, hükmünü sürdürür. Buna yani termodinamiğin ikinci yasası nedir? Ona belki kısaca değinmekte fayda var. Termodinamiğin ikinci yasası
ama entropi. Ama ismi gibi karışıksa.
Hayır, kısaca söyleyeyim. Entropi yasası bu evrenin en temel yasalarından biri. Evrende düzensizliğin düzenli bir şekilde devam ettiğini yani sürekli düzensizliğin evrende arttığını söyleyen bir yasa termodinamiğin ikinci yasası. Bu evren kapanacak olsa da ve herhangi bir süreçte de değişmeyecek bir yasa. Aslında başka hiçbir şey olmasa yani Big Bang de olmasa veya diğer şeyler de olmasa sırf termodinamiğin yasası bile bize bu evrenin sonunun kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Yani çünkü sonsuz düzensizlik diye bir şey olamaz. Bundan daha da önemli felsefi sonuç aslında bize entropi yasasının gösterdiği. Eğer bir şey sonsuz olamıyorsa sonsuzdan biri de olamaz. Yani çünkü şu anda sonsuz düzensizlik olması gerekir. Dolayısıyla evrende belli düzenler görüyoruz. Entropi yasası 19. yüzyılın ortasında Clausius tarafından ortaya konan aslında Big Bang'den önce bu evrenin bir başlangıcı ve sonu olması gerektiğini gösterdi. Fakat tabii ki Big Bang gibi detaylı bir kozmoloji görüşü elimizde yoktu. Fakat entropi yasasının burada Big Bang ile birleşmesinde bize gösterdiği şey evren bir kere çöktükten sonra onu açacak bir mekanizmamız yok. Yani termodinamik yasasının hükmünü de durduracak bir şey yok evrenin kapanması.
Yani o zaman
ben orada
şöyle
bir
diyemez
devreye
miyiz?
Girebilir miyim?
Peki.
Şimdi,
ben de bir şey sorabilir miyim?
Buyurun.
Pardon yani bundan bir önceki evrenin bu hani balonun sönmesi gibi ki her ne kadar hani genişlediği şekilde de aynı şekilde sönmeyecek diyorsanız da bir şekilde o evrenin patlaması neticesinde oluşmuş olabilir mi? İhtimal
şimdi
var mı?
Bir insanın ila nihaya büyümesi mümkün müdür? Benim bir sınırım yoktur. Gerçi bir cildim vardır ama cildim de sınırlarım içindedir. Benim ila nihayet büyüme imkanım yoktur. Bir noktaya varırım, bir kamete ulaşırım. Bu bana tayin edilmiş genetik bir sınır gibidir. Ama benim varlığım devam eder. Ne kadar devam eder? İçimdeki enerji, az önce çok ilginç bir şey söyledi. Gördüğümüz madde miktarı yeterli değildir. Hani bunu, evet, bizim sahip olduğumuz enerjiyi sonsuza kadar sürdürebilecek durum yok. Dolayısıyla evren de ondan bir parçadır ve evren de bir gün gelecek ya içindeki maddeyi taşıyamayacak duruma gelecek enerji çok genişlediği için veyahut da o madde yeterli olmadığı için bir anda tekvir suresinde de izah edildiği gibi kendi üstüne dürülü verecek. Dürülme tabiri. Tekvir kelimesi
tam ne diyor? Kendi üzerine dürülecek.
Yani aslında güneş için geçiyor. Güneş için geçiyor ama biliyorum. Güneşin zaten sonunun geleceği basit yani fizik açısından güneş biraz basit bir olay. Çünkü güneşimizin kırmızı deve dönüşeceğini sonra beyaz cüceye dönüşeceğini bildiğimiz
kısa
için
zamanda.
Güneşin sonu gelecek. Ondan o işin o kısmı fizik açısından basit bir
basit.
Konu.
Evet, doğrudur.
Yani ama şöyle dünyanın sonu
sonlar yani.
Sonunu getirecek bir şeydir değil mi? Yani sonuçta bu bahsettiğiniz güneşe dair Caner Bey.
Vallahi 21 Aralık'ta olmasa da dünyanın sonunun ve bütün evrenin sonunun hatta ikisinin de sonunun kaçınılmaz olduğunu bize fizik açıkça söylüyor.
Evet, evet,
dünya ile ilgili işte
hatta bu dinin meselesi olmaktan çıktı esasında.
Tabii yani. Eskiden bu şöyle diyelim. Tek tanrılı dinlerin aslında temel bir iddiasıydı evrenin başı ve sonu olacağını. Bilimdeki genel görüşte bilimin bu konudaki net bir görüşü yoktu ama hakim olan bilim yine Aristoteles fiziği olarak düşünürsek Aristoteles fiziğinde yıldızlar sonsuzdan gelen bir yakıtla yanıp sonsuza dek gidiyor. Yani uzun yıllar, bin yılı aşkın bir dönemde en hakim fizik olduğunu söyleyebiliriz. Fakat tek tanrılı dinlerdeki iddia aslında evrenin de bir sonu olduydu. Bir. Fakat günümüzdeki bilime baktığımızda, günümüzdeki bilimde de artık hiç kimse evrenin bir sonsuza dek var olabileceğini söylemiyor. Çünkü Big Bang'in sonunda hocamızın çizdiği gibi iki temel manzara var. Ya Big Chill dediğimiz büyük donma olacak veyahut da büyük kapanma olup her şey çökecek.
Üç.
Peki şimdi
üç tane
Caner Bey,
ben tabii Bikçi'yle ikisini birleştirdim. Tamam. Hocamızın Bikçi'yle büyük donmaya hani sonsuza dek gitmeyle.
Bu müthiş zihnimde şimdi, büyük şeyler açtı.
Caner Bey siz az önce mesela 21 Aralık'tan bahsettiniz ya. Yani evet. Hazır 21 Aralık'ta çok yakın ve tabii izleyicilerimizin de çok merak ettiği bir konu. Siz
yaklaşıyor
hani,
yaklaşıyor.
Hani siz çok biraz yakın. Da böyle hafif. Dalga geçerek mi diyeyim, yani hiç ihtimal vermediğiniz bir mevzu gibi duruyor.
Valla şimdi diyoruz ki ciddi iddialar ciddi delil gerektirir. Şimdi 21 Aralık'ta dünyanın sonu geleceğini neye dayanarak söyleniyor? İşte Mayaların bir takvimi varmış da işte 5-6 bin yıllık dönem yapıyorlarmış. 21 Aralık'ta dönem bitiyormuş. Ya ben de diyorum ki bizim takvimimiz 31 Aralık'ta bitiyor. Yani şimdi 31 Aralık'ta kıyamet beklemiyoruz. Veyahut da hicri takvimde Zilhicce de biliyoruz. Zilhicce'nin ayın sonunda hiç dünyanın sonunu bekleyen
yok. Mayaların haklı olduğu bir taraf var. Ben size izah edeyim. Biliyorsunuz meşhur bir Amerika'da bir meşhur adamın çok güvendiği medyumu var. Her meselesini biliyor. Bir gün medyuma gitmiş. Medyum demiş ki yarınını göremiyorum. Adam perişan. Ertesi hemen eve gelmiş. Nasıl olsa bugün son gün diye çünkü inanıyor. İşte kendisine iyi şeyler yapmak istemiş. O gün içinde akşama kadar iyi şeyler yapmış. Sonra evine gitmiş, temiz giyinmiş, yatağına girmiş. Yarın nasıl olsa yarın olmayacak diye. Neyse bir gece geçmiş. Sabah adam uyanmış, bakmış. Pencereden güneş vuruyor içeriye. Son derece güzel, rahat, harika bir hava. Ve diyor ki tamam ya ben cennetlik adammışım. Cennete geldim çünkü öldüm kesin. Ondan sonra sonra kalkıyor etrafa bakıyor. Allah Allah kendi evi ya bu ne oldu? Benim evim mi olduğu gibi taşındı? Şu durumdan bir bakıyor bir gazete yani bürün gazeteyi alıyor. Birinci sayfa açıyor. Diyor ki filanca ünlü medyum bu gece öldü. Adam kendi geleceğini göremediği için şimdi mayalar yok şu anda. Mayalar bitti. Demek ki yani mayalar gelseydi en fazla bugüne kadar
ya bu kadar becerikliyse kendi sonlarını görsün. Bir yani, şey daha söyle. Çok
burada,
ilginç.
Ama, burada ama maya kehaneti şununla alakalı. Yani tamam takvim bitiyor ama onlar 3600 yılda bir güneş sistemine girdiği öne sürülen dev bir Marduk ismini verilen bir gezegenden bahsediyorlar. İşte o tekrar güneş sistemine 21 Aralık'ta gelecek, girecek ve arkasından da dünyayı yok edecek.
Yok efendim öyle bir şey. Öyle güneş sistemine gelip girecek, misafir olacak, hı. Dağıtacak. Onlar tabii yani insanların hoşuna
yani
giden.
O gelmeye Marduk gelmeyecek diye dünya yok olmaktan kurtulmayacak ben size söyleyeyim. Yani evet dünya bir gün mutlaka harap olacak. Hmm. Çünkü güneşin ömrü kalmadı. Yani güneş 4 milyar daha.
Şimdi 4 milyar yıl daha
güneş parıldayacak. Fakat bir teori var. Güneş de genişliyor değil mi? Tabii. Onun kursu da genişliyor.
Tabii genişliyor.
Şimdi Merkür'ü neredeyse yutacak hale gelmiş. 28 derecelik bir şey var aralarında.
Evet.
Venüs var aramızda. Dengede kalan bir tek biziz yani hayat. Evet. Biraz bu tarafa doğru gelse iş kötü. İsterse hiç kıyamet kopmadan da dünyanın hali bitmiş olacak yani.
Tabii 4,5 milyar yıl evet. Yaşarsak biz onları göreceğiz. Şimdi tabii güneşin, yıldızların ölümü ayrı bir evet. şey. Tabii evrenin medeniyetin ölümü ayrı bir şey. Evrenin evrimi diyelim. Ayrı bir şey tabii. Onun için yerel bu medeniyetler dünya üzerindeki veya benzer başka yıldızlardaki medeniyetler olabilir.
Peki 1983 yılında bu gezegen teleskop tarafından keşfedilmedi mi? Yani öyle bilgiler var.
Ne hangi
hiç
gezegen?
Hiç böyle bir şey yok.
Şimdi
ya.
Güneş sisteminde Beyin Hanım.
O zaman.
Şimdi. Bakın dünyaya yaklaşan bir gezegen olduğundan söyleniyor. Şimdi isim koyarız yani uzaydaki bir gezegene Marduk adını koyalım. Bunu koymak sorun değil yani. Adını tamam. Koyun olsun bitsin. Şimdi iddia edilen gezegen şu. Dünyaya gelip dünyaya çarpıp yok edecek bir gezegen.
Mars ve Jüpiter'in arasına gidecek çekim kuvvetiyle neden olacağı değişim dünyanın dev deprem tsunami ve fırtınalarla.
Şimdi bakın gerçekten dünyaya bir gök cisminin çarpması herhangi bir gök cismine çarpması tabii ki muhtemel. Bunun aksini söyleyen hiç kimse yok. Fakat iddia şu 21 Aralık'ta çarpacak dünyaya yaklaşan bir gezegen var. Şu anda dünyanın dört bir tarafında. Hocamızın olduğu ODTÜ Üniversitesi'nde birçok yerde daha astronomiyle ilgilenenler gökyüzünü sürekli gözlüyorlar. Dünyamızın etrafında. Evet. Hiç kimse dünyamıza yaklaşan böyle bir gezegeni söylemiyor. Oldukça az süre kaldı. Yani böyle tespit edilmiş dünyamıza yaklaşan bir gezegen böyle bir şey yok.
Bu hız da olmaz zaten.
Yoksa yani. Dünyanın sonu tabii ki dünyaya gökçesi çarpamaz diye iddiası olan da yok. Yani böyle evet. Hiç kimse bir şey iddia etmiyor. Fakat söylenen iddia ne? 21 Aralık'ta dünyaya yaklaşıp çarpacak bir gezegen
hayır, öyle bir şey yok.
Var deniyor. Veyahut da diyorlar ki güneşin içindeki işte belli patlamalardan dolayı güneşin dengesi bozulacak veya şu olacak. Yani 21 Aralık'ta ne güneşte ne ayda ne dünyamızın içinde ne dünyamıza gelen bir gezegende bir son beklenmiyor. hem dünyamızın üzerimizde birçok jeoloji uzmanı çalışıyor. Astronomlar uzayı gözlemliyor. Güneşle ay da sürekli gözlemleniyor. Hiç kimsenin tespit ettiği böyle bilimsel bir veri yok. Yani ciddi bir delil ortada yok. Çok peki, enteresan evrenin... bir olay var. Bununla ilgili söyleyeyim. Biraz da komik de bir iddia bence. Marion Kish diye 1950'li yıllarda bir kadın yaşıyor. Diyor ki 1954 yılında kıyamet kopacak. Herkes harıl harıl işini gücünü bırakıyor, okulunu bırakıyor. Kimisi karısından, kocasından ayrılıyor. Sırf kıyameti beklemek için hazırlıklar yapıyor. Ve tarihte ne biliyor musunuz o zaman? 21 Aralık 1954'te bekliyorlar. Millet toplanıyor ediyor. Tabii ki çarpmıyor. Ondan sonra ne dese beğenirsiniz diyor ki sizin imanınız dünyayı kurtardı. Yani çok büyük. Ve de emin olun 1900 vefat ettiği yıla kadar kadın ondan sonra bayağı uzun bir senede yaşıyor. Yine etrafında hala insanlar olmaya devam ediyor. Şimdi çıkacak sonuçta 22 Aralık'ta göreceğiz yani. Ama işin kötüsü 22 Aralık'ta yeniden emin olun birileri yeni bir tarih. Hemen 2013, 14, 15, 16 hemen yeni tarihler hesaplamaya koyacaklar. Nostradamus'un şeylerine dayanarak 99 dediler, 2000 dediler. Ya bakın her sene bir kıyamet kopacak diyor tarih boyunca. Binlerce olmuş. 1980'li yıllardaki benim hatırladığım en komik örnek. Ben daha oldukça küçüktüm. Yani lise çağlarındaydım o dönemde. Hatırlıyorum sakallı bebek doğdu, kıyamet kopacak dedi. Bir gazetemizin tirajından dolayı söyledim.
Şeyde var kıyametin kopacağına dair yani Mısır belgelerinde, Mısır tabletlerinde var. Mısır yazıklarında var. Kıyamet beklenen bir şeydir. Yani elinde sonunda... bu olacak. Fakat Çin mesela...
Bu... Hocam kusura bakmayın buradaki olay farklı. Tarih evet. veriyorlar. Tabii, dünyanın işte kimse kopmuyor. Ölmüş yani sonuna kadar gidecek demiyor peki, ki.
Ben mesela... şunu söylüyorum. Eğer gerçekten dünyanın bir yani o bir zamanı belli gerçekten tayin edilmiş bir zaman olsaydı bunu bilen birisi çıkardı. Ben diyorum ki böyle bir zaman yok. Ha şu var belki bunu tahrip edebiliriz. Yani insan kötü enerji üretir, yanlış şeyler yapar, atmosferini bozar. Efendim şeyin aynen. bozulmasına evet. nedir? Evet. Kalkanının dağılmasına sebebiyet evet. verecek bir takım kötü çalışmalar yaparsanız belki siz vaktinden önce bunu öldürürsünüz. Ben evet. şeye benzetiyorum bunu. O yakındır. Bunu. Evet. Ben şuna benzetiyorum. Yani bir program var. Doğru bilgiler girdikçe problem yok.
Evet.
Siz yanlış bilgiler girdiğiniz zaman ya go-to tekrar başa götürür sizi. Yahut evet. da şey, şimdi infitar kelimesi var. Bu çok dikkatimi çekiyor. İnfatara aslında fıtrat demektir. Mesela Fatır suresi var aslında kurmaktır. Yani evet. tesis de etmek değil. Yani fatara kelimesi işin tabiatını, formatını atmaktır.
Evet.
İnfatara tefsirlerde şey olarak geçiyor. Dağılma hı-hı. olarak geçiyor. Fakat bana sanki yeni bir format atma gibi geliyor. Ve izah sema unfatarat kelimesini bence onun üzerinde biraz düşünmen lazım.
Evet.
Canan hocam. Yani infatara kelimesi yenileme gibidir.
Şimdi evet. yani yenileme peki şunu düşünebilir miyiz? Yani kendi içinde Mehmet gibidir. Ali Bey şunu düşünebilir miyiz? Hani bir periyodik dönüşümlerden var, bahsedebilir miyiz? Evet. Mesela Mayaların da belki işaret ettiği onlar bir periyodik yok oluş keşfetti ve yeni bir dönemin başlangıcı olarak 21 Aralık'ı
görmek mümkün. Şimdi açısından bakılırsa bilmiyorum. Tabii bu iki tane bilim adamı yanında böyle şeyler biraz komik kaçar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir şey var diyor. Sizin saydıklarınız da Allah katında bir gün, sizin saydıklarınız da bin yıldır. Allah'ın katında bir gün, sizin saydıklarınız da bin yıldır. Allah'ın katında zaman olmaz. Çünkü Allah'ın katında zaman olsa Allah olmaz. Öyleyse bu evrenin içindeki bir şey bir meseleye, bir probleme veya bir gerçeğe dikkat çekiyor. Demek ki belki en dip akındı veya en dip akış. Her şey dönüyor çünkü bir zaman var. Evrenin en dip akıntısında dünyanın döngü zamanına göre yani dünya çok hızlı dönüyor çünkü. Yani dünyadaki saat çok hızlı. Ama en dipteki akışa göre belki dünya zamanıyla bin yıl geçtiğinde orada bir gün geçiyor. Binle bunu yaptığımız zaman bizim 24 saatimiz var. 24 bin yıl acaba galaktik bir gün müdür?
Hmm.
Ve o da 21 Aralık'ta tamamlanıyor olabilir. Ama mesela en eski takvim elimizdeki Yahudi takvimidir. 5000 kaça geldi o?
6000'e yakın. 5600-700 oralarda bir yerde.
Evet.
Fakat hocam şunu söyleyeceğim. Şimdi Pelin Hanım'ın sorduğu ben soruya cevap vermeye çalışayım. Yani soru yanılmıyorsam şu. O yılda insanlık bir değişime girebilir mi? Dünyanın sonu gelmiş. Peki bunu sormak lazım. Yani bunun delili ne? İnsanlık niye değişim? Yani insanın DNA'sına yeni bir kromozom mu eklenecek de değişim olacak? Yani havadaki titreşimler mi değiştirecek insan değişim? Yani ne olacak da insan değişecek?
Ben şu,
yani bakın bu
iddianın
bunun da ciddiyeti yok.
Yani, Mehmet Ali Bey siz hatırlarsanız hani bir konuşmamız vardı sizinle. bir hani akşam namazı ve yatsı namazı. Ha,
evet, o şey kıyamet. Peygamberimiz diyor ki ben asır zamanıyım. Yani ben yani peygamberimizin vakti asır zamanı. O parmağını hatta böyle yapıyor. Benimle kıyamet arasında o kadar zaman var diyor. Şey, o da 1500 sene geçti. Dolayısıyla yani bu dünyanın sona doğru gittiğinin işaretini Hazreti Peygamber veriyor. Bir, bu tamamen bir yok oluş mudur? Yoksa bu neslin bir sonu mudur? Doğrusu ben bunu bilemiyorum. Çünkü yani bir son gelecek. Bir hadis-i kutside, Hazreti Musa'dan aktarılan bir hadiste, Adem'den önce de Ademler olduğu, yani dünya üzerinde Adem'den önce de Ademler olduğu ve bu her bir Adem'in kendisine tanınan yaklaşık 30-35 bin yıllık zamanı yaşadıktan sonra neslinin kapandığı ve dünyanın bir türüne de sağlandığı.
Ben istiyorsan bir şey diyeyim. Benim evet. tahminim, peki Kur'an'la ilgili konuya geçeyim. Şimdi Mayalarla ilgili cevap diyeyim. Şimdi Mayaların söylediğine ilgili ciddi bir delil yok. Evvela onu evet. o konuyu söyleyeyim. Yani insanlığın değişimi, yani niye değişecek? Yani Mayalar söyledi diye ben de değişmeyecek diyeyim. Hemen dedim ki 20 yıl sonra olacak diyeyim. Yani bir şey söylemek önemli değil Mayaların söylemiş olması. Delilleri neydi? Neye dayanarak bildiler? Böyle bir şey var mı? Şimdi Maya yorumcuların bir kısmı dediler demediler diye onları bir kenara bırakıyorum. Yani demiş olsalar da bence bizim için bunun bir ciddiyeti yok. Fakat Kur'an'dan evrenin sonu nasıl anlaşılıyor derse ben oradan şunu söyleyeyim. Şimdi bizim Kur'an'da gördüğümüz anlatımlarda dünyanın sonu büyük bir deprem gibi tarif ediyor bir. Güneşin sonu hocamızın söylediği Tekvir suresindeki ayette ona dikkat çekiliyor ayrı. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde diye işaret ederek de bütün evren boyunca, yani Kur'an'da anlatılan evrenin sonu, ki aslında kıyamet kelimesi Kur'an kullanmaz onun için. Evet. Saat kelimesi.
Saat kelimesi.
Şimdi aslında Türkçe'de karışmıştır bu iki kavram. Kur'an'daki saat kelimesi evrenin sonu için kullanılan bir kelimedir. Kıyamet aslında ayağa kalkmaktır, yeniden dirilişi ifade evet. eder. Fakat Türkçe'de bu işler karıştığı Tersin, için evet. çevirmenler saat kelimesini kıyamet saati diye çevirirler. Biz de artık o kadar bu galatı meşhur olmuş ki biz de yani bazen kıyamet, evrenin sonunda kıyamet diyoruz.
Diriliştir.
Ama kıyamet. Bu aslında Kur'an'ı kavramı bir yanlış kullanma. Evrenin sonu için saat kelimesini Kur'an kullanıyor. Ama Kur'an'dan gördüğümüz anlatımda bütün evrene yaygın bir son Kur'an'da çiziliyor. Yani insanlık veya dünya ile ilgili değil. Yani
ha, bütün evrene dair evet. bir sondan bahsediyor. Peki o sonun nasıl geleceğine dair anlatım
çok
ne?
Kur'an'da neden sonuç ilişkisi anlatılmıyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani şu olacak da olacak evet. şeklinde Kur'an vermiyor.
Şimdi bilimsel fizikçi olarak düşünelim. İki şey, yani biz şimdi ayrıntıda kaybolursak büyük resmi göremeyiz. Büyük resim evren.
Evet.
Şimdi biraz ona mı döneyim bilmiyorum ama hı-hı. şimdi kıyamet kopması...
Ben zaman zaman balon açacağım.
tamam.
İki tane bilim adam yanında. Evet.
Şimdi gene büyük patlamaya dönelim. Büyük patlamanın, yani bu evrenin oluşumunun nasıl olduğunu azıcık oraya irdeleyelim isterseniz. Büyük patlama dediğimiz gibi bir enerjinin varlığıdır. Sıfır noktasında. Zaman sıfırken, uzay sıfırken, hiçbir şey yok. Evren büyük bir patlamayla, yani enerji var ve burada büyük bir patlamayla oluşuyor. 10 üzeri eksi 34 saniye olduğu zaman, bu yani sıfıra yakın bir saniye, bu hızlı üssel büyüme durur. Yani aniden şişer evren. Ve bu şişme sırasında uzay ve zaman yaratılır. Ve bu kadar binde bir saniye mertebesindeki zaman aralığında evren büyüklüğünü 10 üzeri 40 kadar artırır. Yani bu müthiş bir büyümedir. Oransal olarak baktığınız zaman bir karıncanın ne bileyim Everest Dağı kadar büyümesi gibi düşünün, daha da büyük. Yani birden ama. Şimdi evren öyle bir büyümeden sonra normal genişlemesine devam eder. Şimdi o enerjiden sonra, enerji ilk enerji o arada işte Higgs parçacı dediğimiz şey orada teorik olarak devreye giriyor. Fizikçilerin geliştirdiği teoridir. O evrene madde özelliği getiriyor. Madde yok o zamana kadar. Ve bu kısa sürede evrenin başlangıcında düşünülen şudur. Enerji ortamı var. Hı hı. Alan diyoruz. Ve %, demin daha önce bahsettiğimiz karanlık enerji dediğimiz şey, o enerji, o enerjiden madde, yani şöyle bir şey oluşuyor, madde oluşuyor. Atomların
yani
içindeki
enerji madde, dediğimiz hani dokunduğumuzda hissedemediğimiz, baktığımızda göremediğimiz,
evet,
şeyden aslında
ama var olan şey,
hani somut enerji, bir şeye dönüşüyor.
Tabii, somut maddeye dönüşüyor. Ve şimdi CERN'de, İsviçre'deki laboratuvarda aranan da böyle bir parçacık var mıdır, yok mudur? Deneysel olarak bunu görebilir miyiz, göremez miyiz? Bunu görmek için de tabii ben gelirken CERN'de çalışan Mehmet Zeyrek Hoca'yla da konuştum, hatta son durum nedir deneyde diye. Bizim
hakikaten
bölüm
hocam,
başkanımız
yani
var.
Pek de bilinmiyor ne durumda, onu bir bilmekte yarar var.
Onunla ilgili deney şöyle yapılıyor. Protonlar çarpıştırılıyor. Yani hidrojen atomunun çekirdeğidir o proton dediğimiz. Ve bunlar çarpıştığı zaman müthiş bir enerjiyle çarpışıyor tabii. Çok büyük hızlarla. Yüksek sıcaklıklar ortaya çıkıyor. Ve o arada bir enerji ortamı meydana geliyor. Burada parçacığı gözlemeye çalışıyorlar, Higgs parçacığını. Bu enerji ortamında, çarpışmanın sonucunda çıkan enerji ortamında acaba böyle bir parçacık gözlenebilir mi? Gözlenmesi için bir iz bırakması lazım. Şimdi birkaç iz görülmeye çalışıyor.
Hala çalışılıyor.
Bazı işaretler var ama yeterli görülmüyor henüz.
Ha, 5 sigma açıkladılar. Ha.
Tabii belli şeyler var ama yeterli değil. Henüz fizikçilerin tabii deneyin tam doğru
Higgs
olduğunu...
Higgs parçacığı bulunduğunda yokluktan maddenin var olmasını mı ispatlıyor?
Aynen öyle. Evet. Higgs parçacığının deneysel olarak, görürsek...
Felsefi olarak bir müdahalede bulunmam
lazım. Enerjiden maddeye geçişi yapan parçacık olacak.
Şimdi bu ne yazık ki fizikçiler, ki Hawking'in kitabında bile görüyorum. Evet. Yani bir kısmı, yani yokluk terimini çok muğlak kullanıyorlar. Evet. Aslında felsefi anlamda dediğimiz yoklukla bunların hiçbir alakası yok.
Hocam şuna da bir şey
yapayım. Çok önemli. Yani burada E eşittir NC kareden enerjinin
şey
diğer...
Yok, ne demek? Bunu da biraz...
Şimdi yokluk demek bir şeyin yokluğu, evet, hiçbir şeyin olmadığı, bir şeyin potansiyel olarak bile var etme edecek bir şeyin olmadığı bir durumdur yokluk.
Yani felsefede.
Evet. Yani bir şey potansiyel olarak bile yoktur. Fakat burada bazen fizikçiler bu terimi kullanırken maddenin olmadığı durumuna veya bir kuantumun o potansiyellerin olduğu duruma da yokluk diyorlar. Ama felsefi açıdan bu çok yanlış bir kullanım. Yani buna hiçbir şekilde yokluk denemez. Evet. Şimdi Big Bang'den sonra enerji devreye giriyor. Bakın Big Bang'deki sahneden sonra hocamız anlattı. Başta işte çok hızlı anlatırsak yer çekimi kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet gibi kuvvetler hepsi bir arada. Önce yer çekimi kuvveti ayrılıyor bunlardan. Sonra diğer üç kuvvet birbirinden ayrılıyor. Sonra hocamızın anlattığı gibi Higgs parçacığı devreye giriyor. Sonra işte hidrojen ve diğer atomlarda ondan sonra oluşan yıldızlar içinde oluşarak 4,5 milyar yıl önce dünyamıza geliyoruz. Yani öyle bir evrimsel bir tablo var evrende. Tamam, buraya bir şey dediğimiz yok. Burası böyle ama... Yani Higgs de şu andaki bulgulara göre aslında 5 sigma ifade ediyor. Tabii Higgs'i doğrudan gözlemleyemiyorsunuz. Bıraktığı etkilerden gözlemleniyor ama şu andaki fizikçiler bulunduğu kanaatindeler diyebiliriz. Ciddi anlamda bulunduğu kanaatindeler. Büyük bir çoğunluğu. Yani en azından ben de
yani
o kanaatteyim.
Yani Higgs parçacığının var olduğu kanaat.
Higgs parçacığı bulunduğu. Yani Peter Higgs'in işte 50-48 yıl önce ortaya koyduğu şeyin bulunduğu kanaatindeler. Şu iki ayrı grup yaptı. Çok yüksek sigmalarda bunu doğruladılar. Diğer taraftan şunu bilmek lazım. Fakat Big Bang'den öncesinde bunların hiçbir alakası yok. Yani ondan öncesi...
Öncesinden
öncesi,
konuşmuyoruz zaten.
Öncesinde enerji diye de bir şey yok. O ilk, yani Big Bang'in
yani
başlangıcı...
Dikkat
edin, şu Big Bang'in başlangıcı... Big Bang'in başlangıcı madde, enerji, uzay ve zaman dediğimiz şeylerin hepsinin bir anda ortaya çıktığı bir alan. Ondan öncesinin için biz yokluk diyebiliriz. Yani bildiğimiz anlamda, felsefedeki literal anlamda bence yokluktan var olmayı Big Bang temsil ediyor. Fakat dikkat edin, yokluk dediğimiz şey başlangıçtaki Higgs ve diğer şeylerin çıkması ile ilgili bir süreç değil. Big Bang'den öncesi yokluk. Big Bang ile varlık çıkıyor. Ha, bunu nasıl felsefi yorumlayacağız? Fiziğin bize söylediği resim bu. Tabii benim bununla ilgili felsefi yorum var, merak ediyorsanız anlatırım ama. Fiziğin bize sunduğu tablo bu kadar.
Yani neticede şimdi fizik bize var olanın içindeki kanunları gösteriyor.
Aynen.
Nasıl büyüdüğünü, nasıl,
aynen,
genişlediğini, evet, nasıl ölebileceğini.
Biz felsefede biraz daha yukarı gitmek
istiyoruz. Tabii felsefenin, evet, içinini de arasın. Şimdi mesela o hakikaten o ilk patlamadan bir saniye değil, saniyenin çok katrilyonlardan evet, öncesi evet. O anda, yani o patlama anından diyelim ki saniyenin katrilyonlarında biri, o eksi bir diyelim, öncesinde ne vardı?
Şöyle, yani patlamayı bir şeyin, hani mantıken diyorsunuz, patlamayı bir şeyin ateşlemesi var. Gerekiyor.
Tabii, evet.
Yokluktan bir şeyin, yokluktan yani hiç potansiyel olmaktan çıkması ve onu yapan hiçbir gücün de olmaması gibi bir şey olabilecek mantık açıdan en kötü iddiadır. Yani tamamen yokluktan oluşması. Şimdi yokluktan oluşması arkasında bilinçli bir kudretin onu meydana getirmesiyle birleştirirseniz bence bir mantık açıdan bir sorun olmaz. Saf yokluktan her şey pat diye oluştu dersek şu anda da bu masanın üstünde tavşanların, arabaların, şunların bunların da yokluktan oluşabileceğini düşünmemiz, düşünmememiz için hiçbir sebep kalmaz. Yani bana göre felsefe açıdan tamamen yokluktan, herhangi bir meydana getiren güç olmadan da oluştuğunu söylemek olabilecek felsefe açısından en kötü iddia olurdu. Fakat şunu söyleyelim. Tarih, ben diyorum ki evvela bir tarihe bakalım. Felsefe tarihindeki temel görüşler neydi? Şimdi felsefe tarihindeki görüşlere baktığında alt görüşlerde bulabiliriz. Mesela Aristoteles bir arada kalıyor. Tam bu sınıflamaya uymaz ama. Temelde iki görüş var. Teist görüş diyor ki Tanrı ezelidir ve geri kalan her şey sonradan olmuştur. Ateist görüş diyor ki madde ezelidir. Ve
fikir zoradan
her şeyin diyor. Açıklaması maddenin içindeki potansiyelle açıklanır. Temel iki görüş bu. İlk dönem İslam felsefeci dediğimiz gibi Kindi ile Gazali daha evvel dikkat çektiğim sonsuzun geçilemeyeceği gibi argümanlar kurarak evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini felsefi argümanlarla ortaya koymuş. Bir felsefi argümandı. Fakat günümüzde geldiğimizde diyorum ki entropi yasası işte evrenin bir başlangıcı olmasını destekleyerek daha sonra Big Bang teorisi artık evrenin ne zaman başladığını da ortaya koyarak Kindi ve Gazali'den bize miras kalan bu kelam argümanını ki günümüzde bu batı literatüründe kalam kozmolojikal argument diye hala tartışılıyor. Oldukça güzel bir şekilde desteklediği kanaatindeyim. Fakat dikkat edin bence buradaki ben felsefi kısmını yine bu bilimsel kısmından daha da temel olduğunu düşünüyorum bu argümanın için. Argüman aşağı yukarı şöyle. Ya Tanrı ya evren ezelidir birinci madde. İkinci madde diyor ki evrenin bir başlangıcı olduğu için ezeli olamaz. Üçüncü maddede diyoruz ki Tanrı ezelidir. Şimdi buradaki birinci maddede aldığımız şey ya Tanrı ya evren ezelidir görüşü felsefe tarihindeki görüşleri incelediğimizde ortaya çıkan şey. Üçüncü zaten madde mantıki olarak onların devamı. İkinci madde burada kritik madde. Gerçekten evrenin bir başlangıcı olup olmadığı. İşte yani ben diyorum ki Big Bang, entropi yasası, felsefi argümanlarla sonsuzla ilgili ortaya koyanlarla birleşmesi, yani güçlerini felsefi argümanlarla entropi ve Big Bang'in birleştirmesi, bence bu kelam argümanının ne kadar güçlü bir argüman olduğunu ortaya koyuyor. O yüzden başlangıçta FETÖ ile bunu kabul etmek istemiyor. Diyor ki ne yani evren bir Big Bang ile büyük patlamayla mı ortaya çıkıyor? Şey, alay etmek için konmuş bir isimdi aslında.
Hocam ama şöyle bir şey var şimdi bakın bir de şöyle düşünelim. Demin bahsettiğimiz evren salınım yapan bir evren ise hani dedik ya madde şu anda göremiyoruz evrendeki tamamen ama var madde. Göremediğimiz madde var olduğunu da biliyoruz. Ama ne kadar var teknolojinin gelişimi daha büyük teleskoplar lazım. Daha büyük aynalar lazım ve daha derinleri görmemiz lazım. Görünmeyen maddeyi de görmemiz lazım. Çünkü görünmeyen madde var. Bunlar ölmüş yıldızlar, ölmüş galaksiler bunlar normal madde.
Pardon salınımla şey mi kastediyorsunuz?
Şimdi ona döneceğim. Şimdi bu maddeyi gördüğümüzü varsayalım. Yani henüz göremiyoruz. Yeteri kadar madde yok. Madde yeteri kadar var ise... Bu genişleme duracak demin bahsettik konuştuk geri çöküş başlayacak. Çöküş başladıktan sonra tekil nokta yani yeni bir Big Bang büyük patlamaya dönüyoruz.
Ben onu olabileceğini düşünüyorum.
Şimdi İnfital bu demin, demin evet. Caner Bey dedi ki burada tekrar benzer olmaz olmayabilir ama bir belirsizlik ilkesi vardır fizikte. Heisenberg belirsizlik ilkesi deriz biz ona. Konumdaki belirsizlik de. Momentumdaki belirsizlik sabit bir değere eşittir bunların çarpımı. Yani eğer siz evrenin hacmini sıfıra doğru götürürseniz enerji sonsuza gider. Bu şu demektir. Çökme başladığı zaman sıfıra doğru geldiğiniz zaman tekrar müthiş bir patlama olacak demektir. Yeni bir büyük patlamadır. Salınım yapması demek evrenin genişleyecek, geri dönecek, tekrar genişleyecek, salınım budur.
Ben peki Mehmet Ali, bir soru sorayım. Hani ben bir patlama olabileceğini düşünüyorum dediğiniz neye istinaden
söylüyorsunuz? Ben bir şey daha ekleyeyim, sonra size vereceğim hocam. Yani evren eğer böyle bir şey ise geçmişi de var, geleceği de var. Yani hep var.
Evet, evet. Ben peki ona cevap buyurun. Fizik modeli, fizik ve felsefe iki konudan cevap vermek istiyorum. Siz istiyorsanız söyleyin, ben detaylı cevap vermek istiyorum.
İki hocamın da söyledikleri hak. Birincisi, yani bu sıfır noktasına vardığımızda benzer kainatın oluşması veya benzemeyen bir kainatın oluşması mümkündür. Çünkü bu esasında bu da dinin ve kelamın şeyidir, konusudur. Çünkü bu evren yeniden harmanlanacak diyor. Mesela Destu Kudret bunu çalkalayacak. Bugün zıtların birlikleri üzerinde inşa edilmiş bu kainat, zıtların ayrılığı üzerinde yeniden kurgulanacak, kurulacak. Şimdi bu ikisi de oradan var demektir. Hem benzeri olabilir, hem hiç benzemeyeni olabilir. Çünkü burada zıtların birlikteliği var. Yani mesela iyi, kötü, hayır, şer, işte şeytan, iblis, iblis melek dinin literatürüyle. Yani birisi zıt kanunlar, öbürü işte destekleyici kanunlar, bunların çatışması var. Esasında biz şeytanı ve meleği kendi kavramsal değerleriyle alabilsek, isim olarak değil de kavramsal değerleriyle alsak birçok şeyi izah edeceğiz. O işte parçacık, antiparçacık dediğimiz yani
madde antimadde.
Bu onun izahıdır. Nitekim çok ciddi bir şekilde hadislerde ve ayetlerde bu iki kavramın kullanılmasına bakın, köklerden bahsediyor. Melek zaten bir kanun demektir. Kanunlar demektir. Bugün İncil'de bir şey gözüme ilişti. Diyor ki iblis ve melekleri. İblis ve onun melekleri diyor. Aynen bu tabir geçiyor.
Yani şimdi iblisi, onun da melekleri var.
Melekleri dediğimiz neticede bir kanundur, bir güçtür. Evet. Yani onu veriyor. Yani menfi güçler. Evet. Dolayısıyla evrenin hocamın söylediği gibi o sıfır noktasına vardığında, yeniden bir patlamaya girdiğinde, her iki hocanın dediği de olabilir ve olacak diye bir kelam şeyi var. Yani evet, bu cennet ve cehennem diye iki dala dönüşebilir. Misal olarak söyleyeyim, bu cennet ve cehennemi sadece şeylerin, zıtlıkların birbirinden ayrıştırıldığı iki kainat. Veyahut da aynen bu kainat gibi de devam edebilir. Ne dersin?
Ben evvela hocamızın şeyine bir detaylı bir cevap vermek istiyorum evvela. Hocamızın bahsettiği model literatürde oscillating universe model diye geçiyor. Hocamız salınım yapan evren ve açılıp kapanan evren Türkçe'ye değişik şekilde tercüme edilebilir. Şimdi o evren bence niye olamaz? Fizik açısından 3 tane şey, felsefe açısından 1-2 tane itirazı var. Fizik açısından birinci itirazım şu. Entropi yasası. Evren çöküşte de değişmeyeceği için aslında açılıp kapanan her bir sonraki halkaya da entropi taşınacağı için entropi yasası böyle bir modelin sonsuz olmasına izin vermez birincisi. Çünkü bizim gördüğümüz kadarıyla ki bu konuda başlangıçta evren eğer ki büzüşmeye geçerse entropi de azalır gibi yanlış görüşler oldu. Fakat sonraki fizikçilerin görüşü entropi yasasının evren büzüşmeye de geçse değişmeyeceğini gösterdi. Bu yüzden bir kere entropi yasası sürekli açılıp kapanan evrene izin vermez bir. Abi, İkincisi, üç tane
sözünüzü
söyleyeyim.
Sözünüzü unutmayın. Ben bir şey ekleyeyim. Ondan sonra devam edin. Bu salınım ila nihaya devam edecek demek değildir. Evren de bir yerde kırılır ve biter.
Ben de onu söyleyeceğim. O zaman zaten ben bu tip bir şeye itiraz etmem. Evrenin başlangıcı son oldu. Ama sonsuz olduğunu söyleyenler olmuştu o zamanki Rus kozmologlar. Yok. Onlar olsun. Yok. O zaman cevabım hazır. Hazırlamışken
onu bilemeyiz.
İki tane daha bizim evreni açacak bildiğimiz mekanizma da yok. Aslında Penrose ve Hawking'in tekillikler üzerine çalışması böyle bir çökme olduğunda bunu bir daha açılamayacağını gösteriyor. Penrose ve Hawking'in orada çalışmasına bakabiliriz.
Yani aynı üçüncüsü, evren açılmaz.
Evet. Üçüncüsü evrenin açılması, çok hassas bir açılmamız var bizim şu anda evrende. 10 üzeri 60'ta 1, kimisi 10 üzeri 120'de 1'e kadar buna değerler veriyor. Yani evren şu anda şöyle çok hassas bir açı. Biraz daha hızlı evren açılsa bütün madde yok olup gezegenler ve yıldızlar olmazdı. Birazcık yavaş açılsaydı evren her şey üst üste çökerdi. Çok kritik bir noktada şu anda evrenimiz açılıyor. Şimdi buradaki sorunlardan biri şu. Açılıp kapanan bir evren modeli ve de simetrik değil. Bir sonraki aşamaya sizin aynı hassas açılmayı taşımanız mümkün değil. O yüzden ikincisinde, hadi ikincide taşınsın, üçüncüsünde bu model çökecektir. O yüzden hocamız da zaten sonunda söylediği için bu modelin ezeli bir evren oluşturması mümkün değil. O yüzden benim için burada önemli olan şey şu. Evrenin ezeli olup olmamasını ben felsefe açısından çok önemli buluyorum. Yani materyalizmin en temel tezi bu evrenin ezeli olduğudur. Şu andaki fizikteki bizim en iyi teorilerimiz evrenin bir başlangıcı olduğunu gösteriyor. Ben bunu yani en azından bir teoloji açısından ve din felsefesi açısından oldukça önemli bir şey olduğunu buluyor.
Peki çok kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Evet.